Ayrım 28, sayfa 262. 10. bölüm Anares. Güneybatıda tren rayları çoğunlukla ovadan 1 metre kadar yüksekteki setler üzerinden geçiyordu. Yükseltilmiş bir yol yatağı üzerinde daha az toz yığılması oluyordu. Bu arada yolcular da perişanlığı daha iyi görebiliyorlardı. Güneybatı, Anares'in 8 bölümü arasında büyük bir su kütlesine yakın olmayan tek bölümdü. Güneyin en ucunda yazın kutup buzullarının erimesiyle çayırlar oluşuyordu. Ekvatora doğru yalnızca geniş tuz havzalarında sığ alkali gölleri vardı. Hiç dağ yoktu. Her 100 kilometrede bir tepe zinciri kuzey-güney yönünde uzanıyordu. Çorak, çatlak, rüzgarla yamaçlar ve doruklar halinde aşındırılmış tepeler. Mor ve kırmızı lekeleri vardı. Yamaç yüzlerinde ise ısı, kuraklık ve rüzgarın en aşırı düzeyinde dahi yaşayan bir bitki olan kaya yosunu. Gri yeşil dikey çizgiler halinde büyüyor, kum taşının paralel çizgi düzeni üstünde ekose desenler oluşturuyordu. Çevrede yarı yarıya kuma gömülmüş tuz havzalarından beyaza çalan kül rengi dışında renk yoktu. Ovaların üzerindeki morumsu gökte canlı beyaz renkte seyrek fırtına bulutları geziniyordu. Yağmur değil, yalnızca gölge bırakan bulutlardı bunlar. Yükselti ve parlak raylar yiyecek treninin hem arkasında hem önünde göz alabildiğince uzanıyordu. Güneybatıda hiçbir şey yapamazsın, dedi sürücü. Yalnızca içinden geçip gidersin. Arkadaşı yanıtlamadı. Uyuyakalmıştı. Kafası motorun titremesiyle sallanıyordu. Çalışmaktan sertleşmiş, soğuktan kavrularak kararmış elleri bacaklarının üzerinde gevşek duruyordu. Gevşemiş yüzü kırışık ve kederliydi. Bakırdağ'a tren stop yapmıştı. Başka hiç yolcu olmadığı için sürücü kendisiyle birlikte lokomotifte yolculuk etmesini istemişti. Yolcu anında uykuya dalmıştı. Sürücü arada bir hayal kırıklığıyla ama sempati duyarak bakıyordu ona. Son yıllarda o kadar çok yıpranmış kişi görmüştü ki olağan durumun bu olduğunu düşünmeye başlamıştı. Uzun akşamüstünün sonuna doğru adam uyandı ve bir süre dışarıya, çöle baktıktan sonra ''Bu yolu hep yalnız mı geçersin?'' diye sordu. ''Son 3-4 yıldır.'' ''Tren hiç buralarda bozuldu mu?'' ''Birkaç kez. Dolapta epeyce fazla yiyecek ve su var. Aklıma gelmişken, acıktın mı?'' ''Daha değil.'' Yalnızdan arıza donanımımı bir iki gün içinde gönderiyorlar. Bir sonraki yerleşim merkezinin adı bu mu? Öyle. Sedep madenlerinden Yalnız'a kadar 1700 kilometre yol var. Anares'te iki kasaba arasında en uzun yol. 11 yıldır gidip geliyorum. Bıkmadın mı? Hayır. Bir işi tek başıma yürütmeyi seviyorum. Yolcu başıyla onayladı. Ayrıca da düzenli. Rutin işleri seviyorum. Düşünmeye fırsatım oluyor. Yol 15 gün sürüyor. 15 gün yeni umutla eşle birlikte izindeyim. Yeni yıl geliyor. Kuraklık, açlık her neyse. Hiçbir şey değişmiyor. Burada hep kuraklık var. Yolu seviyorum. Suyu çıkarır mısın? Soğutucu dolabın altında, arkada. İkisi de şişeden koca birer yudum aldılar. Suyun yavan, alkalimsi bir tadı vardı ama soğuktu. Çok güzel, dedi yolcu şükranla. Şişeyi yerine koydu, sonra vagonun önündeki yerine döndü. Ellerini tavana koyarak gerindi. Demek eşlisin, dedi. Bunu söyleyiş şeklinde sürücünün hoşuna giden bir sadelik vardı. O da yanıt verdi. 18 yıldır. Yeni başlamış. Hah, işte ben de. Ben de aynı fikirdeyim. Bazılarının anlamadığı bu zaten. Benim bakış açıma göre ergenlik döneminde yeterince cinsel ilişkiye girersen, ki en çok zevk aldığın dönem odur, hep aynı lanet olası şey olduğunu fark edersin. Aynı zamanda da iyi bir şey olduğunu. Ama yine de farklı olan çiftleşme değil. Farklı olan diğer kişi. 18 yıla gelince tamam, o farkın ne olduğunu anlamak için yalnızca bir başlangıç. En azından anlamaya çalıştığım bir kadınsa, bir kadın bir erkek tarafından kafasının bu kadar karıştırılmasına razı olmaz. Ama belki de blöf yapıyordur. Her neyse, zevki de bu zaten. Bilmeceler, blöfler ve geriye kalanlar. Çeşitlilik. Çeşitlilik yalnızca dolaşmakla elde edilmez. Gençken bütün Anares'i dolaştım. Her bölümünde sürücülük ve yükleyicilik yaptım. Değişik kentlerde yüzlerce kız tanımışımdır. Sıkıcı olmaya başladı. Buraya döndüm. Her yıl 3 dekkatta bir kum tepesinin diğerinden ayırt edemeyeceğin, ne yöne bakarsan 3000 kilometre boyunca aynı şekilde uzanan çölü aşıp bu seferi yapıyorum. Eve, aynı eşe dönüyorum. Bir kez bile sıkılmadım. İnsanı canlı tutan bir yerden ötekine dolaşmak değil, zamanı kendi yanına çekmek. Zamanla birlikte çalışmak, zamana karşı değil. Doğru, dedi yolcu. Eş nerede? Kuzeydoğu'da, 4 yıl oldu. Çok uzun, dedi sürücü. Birlikte gönderilebilmeniz gerekirdi. Benim olduğum yerde işler öyle değil. Neresi o? Dirsek, sonra da Büyük Vadi. Büyük Vadi'yi duydum. Şimdi yolcuya hayatta kalmasını bilen birine duyulan saygıyla bakıyordu. Adamın yanmış derisinin kuru görünüşüne, tozdaki açlık yıllarını atlatmış başkalarının da gördüğü, kemiğe işlemiş bir değişiklikle baktı. O imalathaneleri işletmeye çalışmamalıydık. Fosfata gereksinmemiz vardı. Ama diyorlar ki, erzak treni Portel'de durdurulduğu zaman fabrikaları çalıştırmayı sürdürmüşler. İnsanlar iş başında açlıktan ölmüş. Biraz uzak bir yere gidip yere yatmışlar ve ölmüşler. Öyle miydi? Adam başıyla onayladı. Hiçbir şey söylemedi. Sürücü üstelemedi ama bir süre sonra "Trenim yağmalansaydı ne yapardım acaba?" dedi. "Hiç yağmalandı mı?" "Hayır, görüyorsun yiyecek maddesi taşımıyorum. En fazla bir vagon dolusu. Yukarı sedef için. Bu bir maden hattı. Ama bir yiyecek seferim olsaydı da beni durdursalardı ne yapardım? Onları ezip yiyeceğe gitmesi gereken yere mi götürürdüm? Ama lanet olsun, çocukları, yaşlı adamları mı ezeceğim? Yanlış bir şey yapıyorlar ama bunun için onları öldürecek miyim? Bilmiyorum." Düz, parlayan raylar tekerleklerin altında uzanıyordu. Batıdaki bulutlar ovanın üstünde büyük, parlak seraplar 10 milyon yıl önce kurumuş göllerin düşlerinin gölgelerini yansıtıyorlardı. Bizim sendikadan biri, yıllardır tanıdığım bir arkadaş buranın kuzeyinde 66 yılında tam da böyle bir şey yaptı. Treninden bir tahıl vagonunu almaya çalışmışlar. Treni geri sürüp rayları boşaltmalarına fırsat kalmadan ikisini ezmiş. Bozulmuş balıklardaki kurtçuklara benzediklerini söylemişti. "O tahıl vagonunu bekleyen 800 kişi var," demişti. "Vagon onlara ulaşmazsa kaç ölür?" "2'den de fazla. Çok daha fazla." "O halde haklı gibi görünüyor. Ama lanet olsun. Ben sayıları öyle toplayamam. İnsanları da sayılar gibi saymanın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Peki öyleyse ne yaparsın? Hangilerini öldürürsün?" Dirsek'te olduğum ikinci yıl iş listeleri hazırlıyordum. İmalathane sendikası tayini uzattı. Fabrikada 6 saat çalışanlar tam tayin alıyorlardı. O tür bir iş için zar zor yetecek bir tayin. Yarı zamanlı çalışanlar 4'te 3 tayin alıyorlardı. Eğer hasta ya da çalışmayacak kadar zayıflarsa yarım tayin veriliyordu. Yarım tayinle iyileşemiyorlardı. İşe dönemiyorlardı. Zar zor hayatta kalabiliyorlardı. Ben zaten hasta olan kişilere yarım tayin vermekle görevliydim. Tam zamanlı çalışıyordum. 8, bazen 10 saat masa başı iş yapıyordum. Bu yüzden tam tayin alıyordum. Tayinimi kazanıyordum. Aç kalması gerekenlerin listesini yaparak kazanıyordum. Adamın ışıltılı gözleri ileriye, cansız ışığa bakıyordu. Dediğin gibi, insanları saymam gerekiyordu. İşi bıraktın mı? Evet, bıraktım. Büyük Vadi'ye gittim. Ama başka biri Dirsek'te fabrikalardaki listeleri devraldı. Her zaman liste yapmaya gönüllü birileri vardır. İşte bu yanlış, dedi sürücü. Parlaklığa bakıp yüzünü buruşturuyordu. Yüzüyle kafası esmer ve çıplaktı. Yanaklarıyla kafasının arkası arasında hiç kıl yoktu. Oysa henüz 40'ını yeni geçmişti. Güçlü, sert, masum bir yüzdü. Çok yanlış. Fabrikaları kapatmamalıydılar. Bir insandan bunu isteyemezsin. Odacı değil miyiz? Tamam. Bir insanın siniri bozulabilir. Trenleri yağmalayan insanlar olan bu. Açtılar. Çocuklar da açtı. Çok uzun süredir açtılar. Yiyecek geliyor ve size ait değil. Siniriniz bozuluyor ve saldırıyorsunuz. Arkadaşıma da aynı şey oldu. O insanlar onun sorumluluğundaki treni parçalıyorlardı. Onun da siniri bozuldu ve geri vitese taktı. Kafa saymadı o. O zaman saymadı. Sonra belki ne yaptığını görünce midesi bulandı çünkü. Ama sana yaptırdıkları, şunu yaşayıp bunun öleceğini söylemek, insanın bunu yapmaya hakkı yok. Herhangi birine yapmasını söylemeye de hakkı yok. Güç dönemler geçirdik kardeşim, dedi yolcu kibarca. Su gölgelerinin rüzgarda dalgalanıp sürüklendiği, parlayan ovayı seyretmeye koyuldu. Eski yük zeplini dağların üstünden yuvarlandı ve Böbrek Dağı'ndaki havaalanına demir attı. Orada üç yolcu indi. Tam sonuncusu yere indiği anda toprak sallanıp sarsıldı. Deprem, dedi yolcu. Eve dönüyordu. Lanet olsun şu toza bak. Bir gün buraya indiğimizde bir de bakacağız ki dağ falan kalmamış. Yolcuların diğer ikisi kamyonlar yüklenene kadar bekleyip onlarla gitmeyi yeğlediler. Şivek yürümeyi seçti. Çünkü oranın yerlisi olan yolcu, Şakara'nın dağın yalnızca 6 kilometre kadar aşağısında olduğunu söylemişti. Yol her birinin sonunda kısa bir yokuş olan bir dizi uzun eğriden oluşuyordu. Yolun sonunda yükselen eğimlerle sağdaki alçalan eğimler çalı holmuyla doluydu. Sanki ekilmiş gibi eşit aralıklarda dizilmiş yüksek ağaç holumu sıraları dağ yamaçları boyunca yeraltı su damarlarını izliyordu. Şivek bir yokuşun zirvesinde karanlık ve kıvrım kıvrım tepelerin üstünde gün batımının parlak altın rengini gördü. Aşağı doğru inmeye başladığında hava biraz gümbürledi ve Şivek bir gariplik hissetti. Sarsıntı ya da titreşim yoktu. Yalnızca bir yer değiştirme, bir şeylerin kötü gittiğine dair bir inanç. Atmakta olduğu adımı tamamladı, yer oradaydı. Ayağıyla buluşuyordu. Devam etti. Yol yerli yerinde uzanıyordu. Tehlikeli de değildi. Ama şimdiye kadar hiçbir tehlikede kendini ölüme bu kadar yakın hissetmemişti. Ölüm onun içindeydi, altındaydı. Toprağın kendisi kararsız, güvenilmezdi. Kalıcı olan, güvenilir olan insan aklınca verilmiş bir sözdür. Şivek soğuk, temiz havayı ağzında ve ciğerlerinde hissetti. Dinledi. Uzakta bir dağ seli aşağılardan bir yere gölgelerin içinde gürlüyordu. Tan ağrırken çakraya vardı. Kara bayırları üzerinde gök koyumuyordu. Sokak lambaları parlak ve yalnız parıldıyordu. Ev önleri yapay ışıkta birer taslak gibi görünüyordu. Arkalarında kırlar karanlıktı. Bir sürü boş arazi, bir sürü tek ev vardı. Eski bir kasabaydı. Öncü bir kasaba. Yalıtılmış, dağılmış. Yoldan geçen bir kadın Şive'ye 8 numaralı konutu tarif etti. Şu yönde kardeşim. Hastaneyi geçince caddenin sonunda. Cadde dağ yamacının altında karanlığa girip alçak bir yapının kapısında sona eriyordu. Yapıya girince onu çocukluğuna, özgürlükteki Davul Dağı'ndaki yerlere, babasıyla birlikte yaşadıkları geniş ovalara götüren tipik bir taşra konutunun giriş önünde buldu kendini. Soluk ışık, yamalı hasır, yerel bir makine eğitim grubunu tanıtan kitapçık, sendika toplantılarını gösteren bir duyuru, duyuru panosuna takılmış 3 dekat önceki bir tiyatro gösterisini haber veren bir el ilanı, odanın hapishanede ortak salondaki divanın üstündeki halini gösteren çerçevelenmiş amatör bir resim, elde edilmiş küçük bir ork, kalanların listesi ve kapıya asılmış kasaba hamamındaki sıcak su saatlerini gösteren bir duyuru. Şerut Takver, 3 numara. Çerçevesine tam oturmayan kapının karanlık yüzeyinde holun ışığının yansımasını seyrederek kapıyı çaldı. Gir, dedi bir kadın sesi. Kapıyı açtı. Odadaki daha parlak ışık kadının arkasındaydı. Bir an için Takver olduğundan emin olacak kadar iyi göremedi onu. Takver tam karşısında duruyordu. Şive'yi itmek ya da yakalamak için kararsız, tamamlanmamış bir hareketle uzandı. Şivek onun elini tuttu, sonra birbirlerine sarıldılar. Bir araya geldiler ve güvenilmez toprağın üstünde sarılmış halde öylece durdular. Gir içeri, dedi Takver. Gir içeri, gir. Şivek gözlerini açtı. Odanın hala çok parlak görünen arka tarafındaki küçük bir çocuğun ciddi, dikkatle izleyen yüzünü gördü. Sadık, bu Şivek. Çocuk Takver'e baktı. bacağını yakaladı ve gözyaşlarına boğuldu. Ama ağlama, niçin ağlıyorsun küçük can? Ya sen? Diye fısıldadı çocuk. Mutluluktan, yalnızca mutluluktan. Kucağıma otur. Ama Şivek, Şivek. Senden gelen mektup anca dün elime geçti. Sadi'yi evde uykuya yatırıp telefona gidecektim. Bu akşam telefon edeceğini yazmıştın. Geleceğini değil. Ağlama Sadiki. Ben artık ağlamıyorum değil mi? Adam da ağladı. Tabii ağladım. Sadik ona kuşkucu bir merakla baktı. 4 yaşındaydı. Yuvarlak bir kafası, yuvarlak bir yüzü, yuvarlak, kara, tüylü, yumuşaktı. Odadaki yatak dışında mobilya yoktu. Takver kucağında Sadik'le yataklardan birine oturmuştu. Şivek diğerine oturup bacaklarını uzattı. Ellerini tersiyle gözlerini sildi ve parmaklarını Sadik'e uzattı. Bak dedi, ıslak. Ayrıca burun da akıyor. Mendil var mı? Evet, ya sende? Vardı ama bir çamaşırhanede kaybettim. Kullandığın mendili paylaşabilirsin, dedi Sadik bir duraklamadan sonra. Nerede olduğunu bilmiyor, dedi Takver. Sadik annesinin kucağından kalkıp dolaptaki bir çekmeceden bir mendil çıkardı. Takver'e verdi. O da mendili Şive'ye uzattı. Temiz, dedi Takver geniş gülümsemesiyle. Şivek burnunu silerken Sadik dikkatle izledi. Burada bir süre önce deprem oldu mu? Diye sordu Şivek. Her zaman sallanıyor. Bir süre sonra fark etmemeye başlıyorsun, dedi Takver. Sadık ise bilgi verme fırsatı bulmaktan memnun, tiz ama kısık sesle, evet, dedi. Akşam yemeğinden önce büyük bir tane oldu. Deprem olduğu zaman pencereler sallanıyor. Yer oynuyor, kapı altına girmek ya da dışarıya çıkmak zorunda kalıyoruz. Şivek Takver'e baktı. Takver de ona. Takver 4 yıldan fazla yaşlanmıştı. Dişleri hiçbir zaman çok iyi olmamıştı. Şimdi de üst köpek dişlerinin hemen arkasındaki iki dişinin yeri boştu. Gülümsediği zaman boşluklar görünüyordu. Derisi artık gençliğin ince, gergin yüzeyine sahip değildi. Saçı düzenlice arkada toplanmıştı ve donuktu. Şivek, Takver'in gençlik zarafetini yitirdiğini açıkça görüyordu. Bunu başka bir hiç kimsenin göremeyecek kadar açık görüyordu. Takver hakkında her şeyi başka hiç kimsenin göremeyeceği bir şekilde görüyordu. Yıllar süren yakınlık ve yıllar süren hasretin bakış açısından. Onu olduğu gibi görüyordu. Gözleri birleşti. Nasıldı burası? Diye sordu. Birdenbire kıpkırmızı olmuştu. Açık ki rastgele bir soruydu. Takver elle tutulabilir dalgayı, Şive'nin arzusunun dışa taşışını hissediyordu. O da hafifçe kızardı ve gülümsedi. Kısık sesiyle, telefonda konuştuğumuz zamanki gibi, dedi. 6 dekat önceydi o. Burada her şey aşağı yukarı aynı. Burası çok güzel, tepeler var. Takver'in gözlerinde dağ vadilerinin karanlığı vardı. Şive'nin cinsel isteğinin keskinliği aniden arttı. Bir an için başı döndü, sonra bunalımı geçici olarak atlattı. Ve sertleşmesine sakinleşmesi için emir vermeye çalıştı. Burada kalmak istediğinden emin misin? Dedi. Fark etmez, dedi Takver garip, karanlık, kısık sesiyle. Burnun hala akıyor, dedi Sadik, şevkle ama duygusal bir peşinüküm olmadan. Yalnızca bununla kaldığına şükret, dedi Şivek. Takver, sus Sadik, bencillik etme, dedi. İki büyük de güldü. Sadik, Şive'yi incelemeyi sürdürdü. Kasabayı seviyorum Şev. İnsanlar iyi. Her türlüsü var. Ama iş fazla değil. Yalnızca hastanede laboratuvar çalışması. Teknisyen sıkıntısı hemen hemen bitti. Yakında onları zor durumda bırakmadan ayrılabileceğim. Abena'ya dönmek hoşuma giderdi. Eğer düşünüyorsan, yeniden görev aldın mı? İstemedim. Kontrol de etmedim. Bir dekattır yoldayım. Yolda ne yapıyordun? Yolculuk yapıyordum Sadik. Dünyanın öbür ucundan geliyordu. Güneyden, çöllerden, bize ulaşmak için, dedi Takver. Çocuk gülümsedi. Takver'in kucağına bir daha yerleşti, esnedi. Yemek yedin mi Şev? Yorgun musun? Bu çocuğu yatırmam gerek. Kapıyı çaldığında gitmeyi düşünüyorduk. Daha şimdiden yatakhanede mi kalıyor? Bu dönemin başından beri. 4 yaşındayım bile, dedi Sadik. 4 yaşındayım denir, dedi Takver. Dolaptan giysisini almak için Sadik'i yavaşça yere indirdi. Sadik ayağa kalktı, Şive'ye yan döndü. Onun farkındaydı. Yorumlarını da ona yöneltiyordu. Ama 4 yaşındaydım. Şimdi de 4'ten fazlayım. Baba gibi, biraz bilimci. Aynı anda hem 4 yaşında hem de 4 yaşından fazla olamazsın değil mi? Diye sordu çocuk. Onay bekliyor ve doğrudan Şivek'le konuşuyordu. Yok canım, bal gibi de olabilirsin. Ayrıca aynı anda hem 4 yaşında hem de neredeyse 5 yaşında olabilirsin. Alçak Samyo oturunca başını çocuğunkiyle aynı hizada tutabiliyor. Böylece çocuk ona bakmak için başını yukarı kaldırmak zorunda kalmıyordu. Ama senin neredeyse 5 yaşında olduğunu unutmuştum. Biliyor musun, seni son gördüğümde yok gibi bir şeydin. Gerçekten mi? Ses tonu hiç kuşkusuz cilveliydi. Evet, yaklaşık bu kadardın. Ellerini birbirine epeyce yakın tuttu. Konuşabiliyor muydun? Inga diyordun. Bir iki şey daha. Çehe benim bebeği gibi yatakhanede herkes uyandırıyor muydum? Diye sordu Sadik, neşeli, geniş bir gülümsemeyle. Tabii. Gerçekten konuşmayı ne zaman öğrendim? Yaklaşık 1,5 yaşında, dedi Takver. O zamandan beri de hiç susmadın. Şapka nerede? Sadik 2. Okulda. Giydiğim şapkadan nefret ediyorum, dedi Şive. Rüzgarlı sokaklardan geçip çocuğu öğrenme merkezi yatakhanesine götürdüler ve lobiye girdiler. Lobide küçük, eski püskü bir yerdi. Ama çocukların yağlı boya resimleriyle, ince pirinçten birkaç motor modeliyle, bir sürü oyuncak ev ve boyalı tahta adamla renk katılmıştı. Sadik annesine iyi geceler öpücüğü verdi, sonra Şive'ye dönüp kollarını kaldırdı. Şivek eğildi, Sadik onu doğal bir şeymiş gibi ama sıkıca öptü ve iyi geceler dedi. Gece görevlisiyle birlikte esneyerek uzaklaştı. Sadik'in sesini, görevlinin onu yumuşakça susturmaya çalışmasını duydular. Güzel bir kız Takver. Güzel, zeki ve dayanıklı. Korkarım biraz şımarık. Hayır hayır. Çok iyi yetiştirmişsin. İnanılamayacak kadar iyi. Böyle bir zamanda. Burada durum çok kötü değildi. Güneydeki gibi değildi, dedi Takver. Yatakhaneyi terk ederlerken Şive'nin yüzüne bakıyordu. Çocuklar besleniyordu burada. Çok iyi değil ama yeterince. Buradaki bir topluluk yiyecek yetiştirebiliyor. Hiçbir şey yoksa çalı holumu var. Yabani holum tohumlarını toplayarak yemek için öğütebilirsin. Burada kimse aç kalmadı. Ama ben Sadi'yi şımarttım. Onu 3 yaşına kadar emzirdim. Tabii ne de olsa onu memeden kesince yedirecek daha iyi bir şey yoktu. Ama Rolin'deki araştırma istasyonundakiler karşı çıktılar. Onu oradaki çocuk evine sürekli olarak bırakmamı istediler. Çocuk konusunda mülkiyetçi olduğumu söylediler. Ayrıca da bunalım döneminde toplumsal çabaya yeterince emek vermediğimi. Aslında haklıydılar. Ama kendilerine öyle haklı görülüyorlardı ki hiçbiri yalnız olmanın ne olduğunu anlayamıyordu. Hepsi grupçuydu. Kendi kişilikleri yoktu. Emzirme konusunda kafamı ütüleyen kadınlardı. Gerçek beden çıkarcıları. Onlar beni daha uyumlu biriyle değiştirene kadar orada kaldım. Çünkü yiyecekler iyiydi. Lezzetli olup olmadığını anlamak için deniz yosunlarını denerken bazen normal tayının çok üzerinde deneme yapıyorduk. Tadı tutkal gibi de olsa 10 dekat için yeni başlangıca gittim. Kıştı. 2 yıl önce mektupları gelmediği o uzun süre boyunca senin olduğun yerde işlerin o kadar kötü gittiği sıralar yeni başlangıçta bu görevi görünce buraya geldim. Bu sonbahara dek Sadik benimle yatakhanede kaldı. Onu hala özlüyorum. O da o kadar sessiz ki. Ayrım sonu.